Gökten Gelen'in 13. bölümüne hoş geldiniz. Ben Halil Sunar. Beraber olduğumuz süre boyunca dünyadaki gelişmelerden bahsedeceğiz. Evet, bu sefer introyu biraz değiştirdik. Biliyorsunuz podcast konseptimiz UFO'lar ve paranormal olaylar üzerine aslında. Ama bu bölüme mahsus olmak üzere müsaadenizle konseptin dışına çıkmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü ne yazık ki vahim gelişmeler oluyor dünyada ve bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Ben dünyadaki gelişmeleri yakın olarak takip etmeye çalışan bir insanım. Ancak malum bizim medyamızdan neredeyse hiçbir şey duyamıyoruz. Sadece ülke genelindeki haberler var işte her yerde. Enflasyon, işsizlik, cinnet geçirenler, birbirini vuranlar falan filan. Ha bir de futbol gündemi. Ama işte yerel medyamızdan öğrenebildiklerimiz bu kadar genelde. Elbette enflasyon ve işsizlik Türkiye'nin en büyük sorunu. Zaten buna lafım yok. Demek istediğim bu değil. Ancak içerideki gelişmelerden çok daha vahim olaylar yaşanıyor şu an dünyada. Yabancı basını takip edenler durumun az çok farkındadır. Şu an büyük ülkeler ciddi bir şekilde, geri dönülemeyecek bir şekilde 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyorlar. Bunu içinizi karartmak için anlatmayacağım. Fakat bu kadar önemli şeylerin basında yer almaması bana çok garip geliyor açıkçası. İnsanların iş işten geçmeden önce bazı şeylerden haberdar olmaları gerekir diye düşünüyorum. Dünya Savaşı denildiği zaman insanların aklına şu geliyor. Bir gecede bütün ülkeler birbirlerine savaş ilan edip işte topyekün birbirlerine giriyorlar gibi bir resim oluşuyor insanların zihninde. Ama dünya savaşları bir anda ortaya çıkan şeyler değildir. Bir süreç halindedir arkadaşlar. Yani öyle karşılıklı iki takım toparlanıp düdük çalınca birbirlerine dalmazlar. Önceki dünya savaşları da öyle olmamıştır. Önce 2-3 ülke arasında çatışmalar başlamış. Sonra aylar sonra hatta yıllar sonra diğer ülkeler de bu savaşa dahil olmuşlardır. O yüzden şu anki günümüzdeki durumu anlayabilmek için savaştan önceki hangi dönemde olduğumuzu anlamak için 1. ve 2. Dünya Savaşları'nın başlangıç şekillerinden bir kısaca bahsedelim. Daha sonra günümüzde yaşanan gelişmeleri ele alalım. Mesela 1. Dünya Savaşı kağıt üzerinde 1914 yılında başlamıştır. Öyle kabul edilir. O zamanlar savaşın adı tabii 1. Dünya Savaşı değildi. Great War yani Büyük Savaş deniyordu o yıllarda 1. Dünya Savaşı'na. Dediğimiz gibi başlangıcı 1914 baz alınıyor. Ancak savaşa katılan ülkelerin arasındaki kutuplaşmaların temeli 1860'lı yıllarda başlamıştır aslında. Yani 50-55 yıllık bir kutuplaşmanın patlama noktasıdır 1. Dünya Savaşı. Tabi sanayi devriminin de etkisiyle büyük emperyalist güçler sömürge yarışına girmişlerdir o yıllarda ve bu sömürge yarışında Almanya ve İtalya diğer Avrupa ülkelerinin oldukça gerisinde kalmıştır. Dolayısıyla bu iki ülkenin ekonomileri diğer Avrupa ülkeleriyle rekabet edemeyerek oldukça kötü duruma gelmiştir. Ayrıca o zamanlar Osmanlı Devleti de dahil dünyadaki bütün imparatorlukların tek tek yıkıldıkları ve yerlerini üniter devletlerin yani milliyete dayalı ülkelerin almaya başladığı yıllardır. Savaştan önce İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya başta olmak üzere o zamanların süper güçleri arasında farklı ittifaklar kurulmuş, daha sonra bu ittifaklarda zamanla değişimler yaşanmıştır. Yani Dünya Savaşı'nın yakın bir zamanda geleceği aslında 1800'lü yılların sonlarından itibaren tahmin edilen ve beklenilen bir şeydi. Çünkü Avrupa devletleri arasında süre gelen ekonomik üstünlük savaşları çok uzun zamandır devam etmekteydi. Şunu anlamalıyız öncelikle, dünyanın neresinde olursa olsun savaşların asıl nedeni %99 ekonomiktir arkadaşlar. İlk çağda da böyleymiş, orta çağda da böyle. Yani dini ya da kültürel nedenler vesaire bunlar savaşa girmek için sadece bahane niteliği taşımaktaydı. Asıl neden her zaman karada ve denizde ticaret yollarına hükmetmek ve doğal kaynaklara sahip olmak olmuştur. Günümüzde de değişen bir şey yok aslında birazdan bahsedeceğimiz gibi. Evet, 1800'lü yıllardan itibaren Avrupa ülkeleri arasında yaşanan bu gerginlikler nihayet Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand'ın bir Sırp milliyetçisi tarafından tabancayla vurularak öldürülmesiyle birlikte ihtiyacı olan bahaneye kavuşmuş ve Birinci Dünya Savaşı resmi olarak 1914 yılında başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı da ilk savaşta çözüme kavuşturulamayan bazı sorunların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle Almanya açısından. İlk savaşta kaybeden Almanya hem sömürgecilikte başarılı olamamış, hem Fransızlara toprak kaptırmış, hem de ekonomik olarak çökmüştür. Hatta o zamanlar Almanların parası enflasyon karşısında o kadar değersizleşmiş ki insanlar parayı el arabalarıyla taşıyormuş. Kağıt parçası yani hiçbir alım gücü yok. Adolf Hitler'in ve Nazi partisinin de Almanlar arasında bu kadar popüler olması ve yönetime geçmeleri de devletçi politikalar yürüterek Almanya'yı yeniden ayağa kaldırmaları sayesinde olmuştur. Her ne kadar kötü bir şöhreti olsa da Adolf Hitler bitik durumdaki bir Almanya'yı devralarak kısa sürede bir sanayi ve üretim merkezine dönüştürmüştür. İlk savaşta olduğu gibi İkinci Dünya Savaşı'nda da ülkeler aynı anda girmemişlerdir. Normalde başlangıç tarihi 1939 olarak geçer ama 1931 yılından beri savaşlar vardır aslında. 1931 yılında Japonya'nın Çin'i işgali var mesela. Bayağı bildiğiniz Japon ordusu Çin'e girip milyonlarca sivili katletmiştir. Bu arada Avrupa tabii kendi dertleriyle uğraşıyor. Ondan sonra 1935'te İtalya'nın Etiyopya'yı işgali var. 1936'da İspanya İç Savaşı var. 1939'da Japonya Rusya Savaşı var. Yani bakın daha asıl savaş başlamadı bile. En sonunda 1939 yılında Almanya bir taraftan, Sovyetler Birliği bir taraftan Polonya'yı işgal ediyorlar ve bundan sonra savaş Avrupa'ya sıçramış oluyor. Yani Dünya Savaşı zaten vardı ama Avrupa'ya sıçraması birkaç yıl sürdü. Tabii Avrupa'ya sıçrayınca da artık bu global savaşın da adı konmuş oldu. Amerika ise 1941 yılının sonlarında savaşa dahil olmuştur, Aralık ayında. Yani Avrupa'da savaş başladıktan neredeyse 3 yıl sonra bakın mesela. Aslında Amerika tarafsız kalmayı planlıyordu çünkü karlı çıkıyordu bu işten. Yani her iki tarafa da silah satışı yapıyordu. Bir de okyanusun diğer tarafında oldukları için çok da umurlarında da değilmiş açıkçası. Yani bırakalım böyle yesinler birbirlerini modundalarmış. Ancak Japon uçak filosunun Aralık 1941 tarihinde Hawaii'de bulunan ABD donanmasını bombalamasıyla birlikte işte Pearl Harbor olayında Amerika Japonya'ya savaş ilan ederek İkinci Dünya Savaşı'na fiilen katılmıştır. Yani gördüğünüz üzere dünya savaşları bir anda olan bir şey değil, bir süreçtir arkadaşlar. Yıllar içerisinde girenler oluyor, çıkanlar oluyor, taraf değiştirenler oluyor vesaire. Dinamik bir süreç. Peki günümüzde durum ne? Gerçekten de bir global savaşın, 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde miyiz şu an? Uzun yıllardır özellikle Orta Doğu ve Afrika üzerinden büyük güçler arasında bir proxy savaş yani üstü kapalı bir savaş zaten yaşanıyordu. Petrol, uranyum ve altın gibi değerli kaynakların olduğu ülkeler üzerinden yapılıyor genelde bu savaşlar ne hikmetse. Tabii dedik ya her şey ekonomi için. Önce 80'li yıllarda Irak-İran Savaşı, sonra Afganistan, Körfez Savaşları, sonra da Afrika ülkelerinde yaşanan savaşlar derken nihayet 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ele geçirmesiyle birlikte savaş tekrar Avrupa ana karasına sıçradı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi hususunda kendince haklı bazı nedenleri bulunuyor. Tabii şimdi bütün medya Rusya'yı suçluyor şu anda ama onların gözünden de baktığınızda kendince haklı şeyler var. Mesela bu nedenlerden ilki Ukrayna'nın güney kesimlerinde ve Kırım'da Rus kökenli insanlar yaşıyor. Ve Rusya'nın dediğine göre Ukrayna hükümeti bu insanları sistematik olarak katlediyordu. Katliam olayı ne kadar doğru bilmiyorum tabii. Onu konunun uzmanlarına sormak lazım. Ama bu bölgelerde yaşayanların çoğu Rus gerçekten, Ukraynalı değil. Rusça konuşuyorlar. Aileleri Sovyetler Birliği zamanında buraya yerleştirilmişler. İkinci bir neden Ukrayna'nın NATO'ya alınması konusudur. Savaştan önce Avrupa ülkeleri Ukrayna'yı da NATO bünyesine katmak için çalışmalara başladıklarını duyurmuşlardı. Halbuki Ukrayna'nın Rusya ve NATO arasında tarafsız bölge olarak kalacağına dair anlaşmalar vardı ta 80'li yıllardan beri. Putin de tabii başa geldiğinden beri bunu defalarca söyledi. Anlaşmalarımıza göre Ukrayna tarafsız bölgedir, NATO'ya alınması kabul edilemez şeklinde yıllardır konuşmaları var. Yani yeni bir olay değil aslında. Tabii bir türlü anlaşma sağlanamadı ve nihayet 24 Şubat 2022 tarihinde Rus ordusu Ukrayna'ya girerek resmen savaşı başlattı. Fakat strateji uzmanlarına göre bu iki nedenin haricinde bir üçüncü neden daha bulunuyor Rusya'nın bu savaşa girmesi için. Uzmanlar Rusya'nın eski Sovyetler Birliği sınırına geri dönmek istediğini söylüyorlar. Bu sınır şu anki Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerini kapsamaktadır. Aslında Rusya bunu istiyordan ziyade bunu yapmaya mecbur diyelim. Çünkü şu anki sınırlarıyla Rusya batıdan gelebilecek topyekün bir saldırıya karşı oldukça savunmasız durumda. Ancak eski Sovyetler Birliği sınırları yani Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya ve Ukrayna'nın dahil olduğu Sovyetler sınırı Batı Avrupa ülkelerine karşı savunması kolay doğal bir savunma hattı oluşturuyor Ruslar için. Günümüzde ise NATO ülkeleri Rusya'nın tamamen çevresini sarmış durumda. Baltık ülkeleri dediğimiz gibi Litvanya, Letonya ve Estonya zaten NATO üyesi ülkeler. Tamam belki kendileri küçük bu ülkelerin ama NATO üyesi oldukları için topraklarında çok sayıda NATO askeri ve doğrudan Moskova'yı vurabilecek balistik füzeler bulunuyor. Onların altında Polonya, o da NATO ülkesi. Ki Rusya'nın asıl hedefi zaten Ukrayna değil Polonya'ydı arkadaşlar. Ancak Ukrayna'daki savaş tahmin ettiklerinden çok daha uzun sürdüğü için sıra bir türlü Polonya'ya gelemedi. Bu arada Polonya da boş durmadı tabii. İnanılmaz yatırımlar yaptılar silahlanmaya. Polonya ordusu şu anda birçok Avrupa ordusundan daha güçlü durumda. Artı oralarda da çok sayıda NATO üssü ve Amerikan askeri de bulunuyor. Şimdi bu işin sadece Avrupa kısmı. Ancak şu an bütün dünyada büyük bir kutuplaşma durumu söz konusu. Aynı önceki dünya savaşlarının başında gördüğümüz gibi. Mesela yüzlerce yıldır Avrupa ülkelerinin sömürgesi konumunda olan Afrika'da son 10-15 yıldır Çin ve Rusya egemenliği önemli düzeyde artmış durumda. Çin pek çok Afrika ülkesinde büyük yatırımlar yaparak madenleri ve limanları satın alırken Rusya da Avrupa karşıtı ülkelere askeri destek sağlıyor. Belki haberlerde görmüşsünüzdür. En son Fransa'nın bir sömürgesi olan Nijer'de bir darbe oldu ve darbeyi yapan general bundan sonra ülkelerinde Fransızları istemediklerini, Fransa'ya uranyum ve altın satışını yasakladığını söyledi. Nijer'e komşuları olan Burkina Faso ve Mali'den de destek gelirken hala Avrupa'nın kontrolünde olan Nijerya, Gine ve Senegal gibi ülkeler Nijer'deki darbeyi tanımadıklarını ve savaşa hazır olduklarını söylediler. Nijer çok büyük uranyum ve altın yataklarına sahip bir ülke. Fransa'nın kullandığı uranyumun %30'u Nijer'den gidiyor. Ve bedava sayılabilecek paraları alıyor Fransızlar bu uranyumu. Her ne kadar kağıt üzerinde sömürgecilik bitmiş olsa da böyle bir şey yok arkadaşlar. Sömürgecilik fiilen devam ediyor şu an. Başka bir örnek, Nijer anlaşma gereği milli gelirinin yarısını Fransız Merkez Bankası'na göndermek zorunda. Bayağı bildiğiniz gelirinin %50'sini haraç olarak veriyor yani Fransa'ya. Ve dünyanın en fakir ülkelerinden biri, bu kadar büyük uranyum ve altın madenlerine sahip bir ülkede halkın %80'inin elektriği bile yok. Elektrik yok yani ülkede bildiğiniz. Paralarının tamamı Avrupa'ya akıyor. Afrika'daki insanlar ise açlık ve sefillik içinde yaşıyorlar. Hal böyle olunca Afrikalılar da akın akın Avrupa'ya göçmeye başladılar illegal olarak. En çok göç alan ülke ise İtalya, Afrika kıyısına yakın olmasından dolayı. Bu sefer de Fransa ile İtalya arasında büyük bir gerilim başladı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa Başkanı Emmanuel Macron'a karşı neredeyse hakarete varacak seviyede konuşmalar yapıyor. Siz Afrika'da sömürgecilik yaptığınız için Afrikalılar bizim ülkemize akın ediyor sizin yüzünüzden diye. Orada da şimdi bir patlak oluştu. Yani şu an ülkeler taraflarını seçiyorlar. Avrupa ve Afrika'da işler kızıştı yani anlayacağınız. Şimdi bir de dünyanın öteki ucuna bakalım. Çin. Dört tarafı Amerika ve NATO üsleriyle tamamen sarılmış durumda Çin'in. Hem denizden hem de karadan, yani Japonya'dan Güney Kore'ye, oradan Endonezya'ya kadar çevresindeki ülkelerin tamamı Amerika'nın müttefikleri. Ve buralarda onlarca Amerikan üssü var. Hatta Amerikan donanmasının ve uçak gemilerinin önemli bir kısmı Çin açıklarında bekliyor şu an. Orada da savaşa bahane olan konu Tayvan adası. Tayland'la karıştırmayalım arkadaşlar, o farklı bir ülke. Tayvan bir ada ülkesi. Çin'in hemen dibinde bir ada burası. Kimdir bu ülkede yaşayanlar derseniz Çinliler arkadaşlar. Tayvan halkı Çinlidir. Çince konuşurlar. Bu insanlar 1949 yılında Çin'de yaşanan komünist devrimden kaçıp Tayvan adasına sığınan Çinlilerdir. Komünist bir rejim altında yaşamak istemedikleri için adaya kaçarak kendi düzenlerini oturtmuşlar. Bayağı demokratik bir ülke şu anda Tayvan. Ancak Tayvan'ın enteresan bir olayı var. Yani aslında kağıt üzerinde bağımsız bir ülke değil burası. Uluslararası ilişkilerde Tayvan hala Çin toprağı olarak kabul ediliyor. Ama özel bir statüsü var. Amerika'nın koruması altında olan bir ülke ve her ne kadar bağımsız olmasalar da şu an iç işlerinde ve dış işlerinde Çin'den bağımsız hareket edebiliyorlar. Yarı bağımsız gibi bir şey diyelim kısacası. Peki Amerika neden Tayvan'ı Çin'e kaptırmak istemiyor? Neden önemli bir yer burası? Bunun iki nedeni var. Birincisi Çin ana karasına çok yakın bir konumda olması. Bu yönüyle Çin'e karşı bir askeri üs olarak kullanılıyor hem Amerika hem de NATO tarafından. Ayrıca bu konumundan dolayı bölgedeki deniz ticaretinde de önemli bir rol oynuyor. Yani hem Çin'i hapsetmek için önemli bir askeri üs hem de ticaret yollarına hükmeden bir yer. İkinci neden ise Tayvan'ın dünyanın en büyük silikon çip üreticisi olması. Şu an aklınıza gelebilecek bütün elektronik cihazlarda, bütün arabalarda, uçaklarda, bilgisayarlarda kullanılan çiplerin %90'ı Tayvan'da üretilmektedir. Bu milyarlarca dolarlık üretim hatlarının ve altında yatan Ar-Ge çalışmalarının Çin'in eline geçmesi, savaş ve silah teknolojilerinde dünyanın bir numarası olması anlamına gelir. Amerikalı yetkililer buna asla izin vermeyeceklerini de açıkça söylediler zaten defalarca. Çin Tayvan'a saldırırsa doğrudan müdahale edeceğiz dediler açık ve net bir şekilde. Bir yandan da Kuzey Kore var tabii, onu da unutmamak lazım. Kim Jong-un liderlerinin adı, Kuzey Kore lideri. Manyağın teki zaten bu adam. Yani hobi olarak her hafta Güney Kore'ye ve Japonya'ya karşı roket denemesi yapan bir adam bu. Zaten yabancı basında Rocketman diyorlar, roket adam diye lakap takmışlar. Ve bu adamın elinde şu an bilinen 30 tane hidrojen bombası var. Ve fırsat olursa kullanır da, yani tam bir ruh hastası. Kuzey Kore'nin amacı hem Amerika müttefiki olan Japonya'yı yok etmek hem de Güney Kore'yi tekrar alarak kendi topraklarına katmaktır. Yani anlayacağınız üzere şu anda dünyanın her yeri karışmış durumda. Amerika'nın ya da Polonya vesaire gibi NATO ülkelerinin birinin savaşa katılmasıyla birlikte inceldiği yerden kopabilir her an. İnşallah olmaz diyelim ama olursa, diyelim ki resmen savaş başladı, artık ülkeler birbirlerine savaş ilan ettiler ve 3. Dünya Savaşı'na fiilen başladılar. Askeri uzmanlar yaptıkları tahminlerde 3. Dünya Savaşı'nın konvansiyonel silahlarla, yani klasik nükleer olmayan silahlarla başlayacağını, Ancak kısa bir süre sonra bunun nükleer savaşa döneceğini söylüyorlar. Nükleer savaşın ise kazananı yoktur arkadaşlar. İnsan ırkı olarak komple kendimizi yok etmiş olacağız yani eğer böyle bir şey olursa. Günümüzde birçok ülkenin elinde binlerce nükleer silah var. Rusya'da 5900, Amerika'da 5350, Çin'de 410, Fransa'da 290, İngiltere'de 230, Pakistan'da 170, Hindistan'da 164, İsrail'de 90 ve Kuzey Kore'de 30 adet hidrojen bombası bulunuyor. Büyük ihtimal şu an İran'ın elinde de var ama bilinmiyor kaç tane olduğu. Yani şu an dünyada patlamaya hazır 12.600 adet nükleer silah var. Ve bu sadece bilinen rakam. Bilinmeyenlerle birlikte 15.000 tane nükleer silah var diyelim en az. Ve bunların hepsi hidrojen bombası arkadaşlar, atom bombası değil. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki şehirlerine atılan bombalar ilkel sayılabilecek atom bombalarıydı. Mesela Hiroşima'ya atılan bomba 15 kiloton, Nagasaki'ye atılan bomba ise 20 kiloton gücündeydi. Ancak günümüzdeki en küçük nükleer silah bile 1 megaton gücünde. Yani günümüzdeki en küçük nükleer silah Japonya'ya atılanların 100 katı gücünde. En büyük hidrojen bombası ise Rusya'nın elinde bulunuyor. Çar bombası adı verilen bu hidrojen bombası ise 50 megaton gücünde. Yani Japonya'ya atılan atom bombalarının 2500 katı gücüne sahip. Japonya'da yüz binlerce kişi ölmüştü bu patlamalarda. Onun 2500 katı gücünde bir patlamayı düşünün bir de arkadaşlar. Ve bu sadece bir tanesi. İrili ufaklı bu silahlardan 15.000 tane var şu an dünyada. Çıkabilecek böylesine bir nükleer savaşın sonuçlarını kimse tam olarak tahmin edemiyor tabii. Ama yapılan bazı simülasyonlar var bununla alakalı. Olası bir nükleer savaşta ne olur? Bunu olabilecek en gerçekçi şekilde simülasyon haline getirmiş uzmanlar. Simülasyon şu şekilde başlıyor. Taraflardan biri nükleer silahları ateşledikleri anda karşı tarafta göndermeye başlıyor hepsini birden. Kabul gören teoriye göre nükleer savaşta füzeler tek tek değil hepsi bir anda ateşlenir ve karşı tarafa maksimum zarar verilmeye çalışılır. Simülasyona göre dünyadaki neredeyse bütün büyük şehirler ve önemli askeri üsler hedef alınarak bu 15.000 roketin tamamı ateşleniyor. Amerika, Avrupa ve Rusya'daki neredeyse bütün şehirler hedef durumunda. Her şehre ve her noktaya birkaç tane nükleer füze gönderiliyor. Vurulacak ülkeler arasında Türkiye de var maalesef bir NATO ülkesi olduğu için. Yani o zamanki konumumuz ne olur bilmiyorum ama şu an itibariyle NATO'ya üye olduğumuz için ve topraklarımızda Amerikan üsleri olduğu için biz de Rusların hedefindeyiz bu simülasyona göre. Türkiye'de vurulacak şehirler ise İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Adana. Hedeflere ulaşan ilk roketler EMP yani elektromanyetik darbe silahları arkadaşlar. EMP nedir derseniz, gönderildiği şehrin üzerinde patlayarak yüz binlerce volt güce sahip bir elektromanyetik dalga yayıyor ve o bölgedeki bütün elektronik cihazları ve elektrik altyapısını yakarak kullanılamaz hale getiren bir silah EMP. İlk bunlar patlıyor. Ondan 2-3 dakika sonra nükleer başlıklı füzeler ulaşmaya başlıyor şehirlere. Savaşın daha ilk saatlerinde tahminen 50 milyon insan hayatını kaybediyor. Fakat tabi 50 milyon en iyimser tahmin. Kötümser tahmin ise 250 milyon insan ölüyor patlamalarda. Ve bu ilk evre daha aslında. Uzmanların dediğine göre patlamalarda ölen insanlar aslında en şanslı olanlar. Ne olduğunu bile anlamadan bir saniyede toz olup ölüyorsunuz çünkü. Asıl cehennem ise patlamalardan sonra başlıyor. Savaşın ikinci evresi radyoaktif bulut evresidir. Patlamalardan sonraki 1 hafta ile 3 hafta arasında bütün dünya atmosferi radyoaktif çöküntüyle kaplanıyor. ve radyoaktivite kaynaklı yaklaşık 50 milyon insan daha hayatını kaybediyor. Ve sonra insanlığa asıl darbeyi vuracak 3. evre başlıyor. Nükleer kış. Atmosferi tamamen radyoaktif bulutla kaplanan dünya, güneş ışınlarını alamamaya başlıyor. Bunun sonucunda birkaç ay içerisinde dünyadaki ortalama sıcaklık 30 derece kadar düşüyor. Dünyanın her yerinde sürekli kış mevsimi yaşanmaya başlıyor. Hem soğuklardan hem de radyoaktiviteden dolayı topraklarda hiçbir ürün yetişememeye başlıyor ve küresel kıtlık baş gösteriyor. Simülasyondaki tahminlere göre açlıktan dolayı 2 yıl içerisinde ölecek insan sayısı ne biliyor musunuz? 5 milyar kişi. Dünya nüfusunun 3'te 2'si yani. Geriye kalan az sayıdaki insan ise ortaya çıkan kaostan, anarşiden ve çatışma ortamından dolayı onların da fazla yaşayacaklarını zaten zannetmiyorum. Bir lokma yemek için insanlar birbirlerini öldürmeye başlayacak çünkü. Tamamen kuralsızlığın olduğu bir dünya düşünün. Yani özet olarak nükleer savaş demek insanlığın sonu demektir arkadaşlar. Patlamalarda ölmeseniz bile sonrasında ya radyasyon zehirlenmesinden ya da açlıktan ölme ihtimaliniz oldukça yüksek. İş bu noktaya gelmeden önce dünya liderlerinin artık buna bir dur demesi gerekiyor. Ancak ne yazık ki şu an aklı selim pek bir yönetici yok dünyada. Manyaklar gücü ele geçirmiş durumda maalesef ve savaşı durdurmaya çalışacaklarına daha da yangına körükle gidiyorlar. Amerika ve Avrupa özellikle. Peki hala kurtulma şansımız var mı? Evet, var. Bu da 2024 yılında Amerika'da yapılacak olan seçimlere bağlı. Eğer Joe Biden veya benzeri küreselciler tekrar seçilirse hepimize geçmiş olsun şimdiden. Ama Donald Trump seçilirse Rusya ve Çin ile derhal çatışmaları keseceğini ve masaya oturacağını söylüyor ilk iş olarak. Donald Trump konuşmalarında mevcut yönetimin kasıtlı bir şekilde dünya savaşı çıkarmaya çalıştığını ve eğer seçilirse buna hemen bir son vererek diğer ülkelerle anlaşmaya varacağını açıkça söylüyor. Yani işimiz 2024 seçimlerine kalmış. Şahsını seversiniz, sevmezsiniz o ayrı bir konu. Ama şu anki bu manyaklığı durdurabilecek tek kişi Donald Trump arkadaşlar. Onun da seçime girmesini engellemek için her şeyi deniyorlar son birkaç aydır. Ama inşallah seçime katılır ve kazanır diyelim. Çünkü bu insanlık olarak belki de son şansımız olacak. Evet, biliyorum pek iç açıcı bir bölüm olmadı ama kafamızı kuma gömerek de gerçeklerden kaçamayız değil mi? Bir söz vardır, filler tepişir, çimenler ezilir, olan çimenlere olur diye. Gerçekten de sosyopat bazı elitlerin güç savaşları yüzünden insanların boşu boşuna öldüğü bu savaşlar umarız artık bir son bulur diyelim ve Cicero'nun güzel bir sözüyle bu bölümü sonlandıralım. En kötü barış, en haklı savaştan iyidir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.